Ayrım 38.
Sonra Agafya Matveyevna'nın odasında oturup Vanya'nın belki 10 defa ters yüz ettiği ceketini tamir edişini seyredaldı. Agafya Matveyevna ikide bir mutfağa koşuyor, koyun kızartmasına bir göz atıyor, balık çorbasını yapmak zamanı gelip gelmediğine bakıyordu. Oblomov, "Niçin bu kadar telaş ediyorsunuz canım? Aldırmayın," dedi. "İşlere ben bakmazsam kim bakacak? Şuraya iki yama daha vurayım da çorbayı pişireyim. Ne yaramaz çocuk bu Vanya. Daha geçen hafta ceketini tamir ettim, gene yırtmış." Masanın başında gömlekle, bir tek askılı pantolonuyla oturan Vanya'ya bakarak, "Ne gülüyorsun? Bu tamir işi yarın sabaha kadar bitmeyecek. Sen de kapının önüne çıkıp oynayamayacaksın. Çocuklar yırttı bunu, değil mi? Kavga ettiniz muhakkak, saklama." "Hayır anne, kendi kendine yırtıldı." "Evet, kendi kendine. Sokaklarda koşmaktansa evde oturup ders çalışsaydı daha iyi olurdu. İlya İliç Fransızca'ya iyi çalışmadığını bir defa daha söylerse ayaklarından potinlerini de çıkarırım. Oturup kitap okursun." "Ben Fransızcayı sevmiyorum." Oblomov, "Niçin?" diye sordu. "Çünkü Fransızca'da birçok fena sözler varmış da ondan." Agafya Matveyevna kıpkırmızı oldu. Oblomov güldü. Zaten daha önce de Vanya ile bu fena sözler hakkında konuşmuştu. Agafya Matveyevna oğluna bir mendil atarak, "Sil şu burnunu hadi," dedi. Vanya burnunu içine çekti, mendille silmedi. Oblomov, "Hele çiftlikten para gelsin, ona iki ceket birden alacağım. Bir mavi ceket, bir de gelecek yıl için ortaokul üniforması," dedi. Agafya itiraz etti. "Yok canım, eskisiyle idare eder. Evin masraflarına çok para lazım. Size bu yıl kavurma ve reçel yapacağım. Gidip bakayım Anisya kaymağı getirmiş mi?" Agafya giderken Oblomov sordu. "Bu akşama ne yemek var?" "Balık çorbası, koyun kızartması, börek." Oblomov bir şey söylemedi. Birden dışarıda bir araba sesi duyuldu, kapı çalındı ve köpek avlamaya başladı. Oblomov kasap, sebzeci ya da onlara benzer birileri ev sahibine geliyor sanarak kendi odasına geçti. Ekseriye bu misafirler para isterler, Agafya Matveyevna vermez, onlar tehdit ederler, Agafya Matveyevna biraz daha sabretmeleri için yalvarır, ötekiler küfrederler, kapıları vurup çıkarlar, köpek bir yandan feryat eder, velhasıl hoş şeyler değil. Fakat bu sefer gelen bir arabaydı. Sebzeci, kasap arabayla gelmezler. Birden Agafya Matveyevna telaşla odasına girdi. "Size bir misafir geldi," dedi. "Kim? Tarantiyev mi, Alexeyev mi?" "Hayır, hayır, şu isim gününüzde gelen." Oblomov kaçacak delik arar gibi telaşla çevresine bakınarak, "Stoltz, aman yarabbi, ne diyecek bu hali görünce? Evde olduğumu söylemeyin, çıktı deyin," dedi ve ev sahibinin odasına geçti. Anisya kapıya koşarken Agafya Matveyevna Oblomov'un emrini yetiştirdi. Stoltz inandı ve sadece evde olma işine şaştı. "Peki, iki saat sonra ben tekrar gelirim, birlikte yemek yeriz, öyle söyleyin," dedi ve yakındaki halk bahçesine gitti. Anisya içeri gelip telaşla, "Yemeğe gelecekmiş," dedi. Agafya Matveyevna Oblomov'a koştu. "Yemeğe gelecekmiş." Oblomov biraz düşündükten sonra, "Başka bir yemek hazırlayın," dedi. Agafya Matveyevna ona korkuyla baktı. 50 kapik para kalmıştı. Ay başına 10 gün vardı. Kimseden borç alamazdı. Çekine çekine, "Vakit yok İlya İliç. Bulduğunu yesin, ne yapalım?" "Yiyemez Agafya Matveyevna. Balık çorbası Mersin balığıyla da yapılsa istemez. Hele koyun kızartmasına dünyada dokunmaz." Agafya Matveyevna'ya bir ilham geliverdi. "Sucukçudan biraz dil alırız. Buraya yakın." "Peki, öyle yapın. Biraz da sebze alırsınız. Mesela taze bakla." Agafya, baklanın kilosu 80 kapik diyecekken kendini tuttu ve bakla yerine lahana almayı kurarak, "Peki, alırım," dedi. "Yarım kiloda gravyer peyniri alırsınız. Yeter. Özür dilerim, seni beklemiyorduk," derim. Oblomov kapıya doğru giderken birden dönüp, "Ya şarap?" dedi. Agafya Matveyevna tekrar korkuyla yüzüne baktı. Oblomov gayet sakin ekledi. "Lafit şarabı aldırırsınız." Stoltz 2 saat sonra geldi. "Ne olmuş sana? Ne kadar değişmişsin. Sararmış, pörsümüşsün. Bir şeyin yok ya." "Çok fenayım Andrei. Sol bacağım uyuşuyor." "Nedir bu odanın perişanlığı? Bu hırkayı ne diye atmıyorsun? Baksana hep yama içinde." "Alışkanlık Andrei. Bir türlü bırakamıyorum." "Ya şu yatak? Ya şu perdeler? Bunlar da alışkanlık mı? Bütün bu paçavraları değiştirmek sana zor mu geliyor?" "Vah vah. Dostum, şu yatakta sahiden uyuyabiliyor musun? Ne oluyor sana Allah aşkına?" Stoltz dikkatle Oblomov'a, sonra tekrar perdelere ve yatağa baktı. Oblomov utanarak, "Bir şeyim yok," dedi. "Odalara pek aldırış etmem, bilirsin. Hadi hemen yemek yiyelim. Hey, Zahar, Çabuk sofrayı kur. Peki sen nasılsın? Çok kalacak mısın? Nereden geliyorsun? Tahmin et bakalım ne için geldim? Nereden geldim? Burada senin dünyadan haberin olmaz herhalde. Oblomov merakla yüzüne baktı. Olga nasıl dedi? Ya, demek unutmadın. Ben unuttun sanıyordum. Hayır Andrei, nasıl unutabilirim? İnsan yaşadığı en güzel günleri, girip çıktığı bir cenneti unutabilir mi? Ben artık... Oblomov içini çekti. Olga nerede şimdi? Çiftliğinin başında. Teyzesiyle birlikte mi? Teyzesiyle ve kocasıyla birlikte. Oblomov şaşırarak, Olga evlendi mi dedi. Stolz yumuşak, tatlı bir sesle. Niçin telaşlandın? Yoksa... Oblomov hemen kendini topladı. Hayır dostum, telaşlanmadım. Sadece şaşırdım. Neden bilmem bir tuhaf oldum. Evleneli çok oldu mu? Mutlu mu? Söyle Allah aşkına. Üstümden ağır bir yük kaldırdın. Gerçi beni affettiğini söylemiştin ama bir türlü rahat edemiyordum. İçimi vicdan azabı kemiriyordu. Sevgili Andrei, sana ne kadar minnettarım. O kadar içten bir sevinç duyuyordu ki yerinde duramıyor, bir kalkıyor bir oturuyordu. Bu hali işte olsa dokundu. Ne kadar iyi kalplisin İlya. Olga'dan aşağı kalmazsın. Bu sevincini ona anlatacağım. Hayır, hayır anlatma. Evlendiğine sevindiğimi duyarsa beni duygusuz bir insan sanır. Sevinmek bir duygu değil mi? Hem de bencil olmayan bir duygu. Onun mutluluğuna seviniyorsun. Doğru? Doğru, ne dediğimi söylediğimi bilmiyorum. Peki kiminle evlendi? Mutlu kocası kim? Kim mi? Amma da ağır anlayışlısın İlya. Oblomov birden gözlerini açıp dostuna baktı. Birden taş kesildi. Sapsarı oldu. Yoksa sen misin? Stolz gülerek sordu. Yine mi telaşlandın? Niçin? Oblomov heyecanla. Şaka etme Andrei. Doğrusunu söyle dedi. Vallahi şaka etmiyorum. Olga ile evleneli bir yılı geçti. Oblomov'un yüzündeki telaş yavaş yavaş kayboldu. Dalgın dalgın önüne baktı. Gözlerini dostuna kaldırmadı. Fakat düşünceleri kendiliğinden derin bir sevince çevrildi. Nihayet Stolz'a bakarken gözleri sevgiyle, yaşla doldu. Onu kucaklayarak "Sevgili Andrei" dedi ve heyecanı yenmeye çalışarak "Sevgili Olga, Sergeyevna, Allah sizi mesut etsin. Ya Rabbi ne kadar mutluyum. Ona de ki..." Stolz coşkun bir muhabbetle sözünü keserek "Ona Oblomov'un hep eski Oblomov olduğunu söyleyeceğim" dedi. "Hayır, ona de ki, hatırlat ki ben ona doğru yolu buldurmak için hayatına girdim. Tanışmış olmamıza da, yeni bir hayata atılmış olmasına da seviniyorum. Başka bir erkekle evlense ne olurdu? Artık oynadığım rol yüzümü kızartmıyor. Kendimi suçlu bulmuyorum. Üstümden ağır bir yük kalktı. Her şey düzeldi, aydınlandı artık. Mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun." Oblomov kanepeden fırlayacak gibi oluyordu. İkisi de sevinçten gülüyor, ağlıyorlardı. Cebinde metalik olmadığını unutarak Zahar'a bağırdı. "Zahar, yemekte şampanya istiyoruz." "Olga'ya hepsini anlatacağım. Seni unutmayışına şaşmıyorum. Hayır, sen ona layık bir insandın. Ne kadar iyi, ne kadar temiz bir yüreğin var." Zahar'ın başı kapıdan gözüktü. Efendisine işaret ederek, "Biraz gelir misiniz?" dedi. Oblomov sabırsızlıkla, "Ne var, git oradan," dedi. Zahar fısıldadı. "Biraz para verir misiniz lütfen?" Oblomov birden yatışarak kapıya gitti. "Peki, zararı yok. Unuttum dersin. Vakit olmadı dersin. Hadi git." Arkasından bağırdı. "Dur, buraya gel. Havadisi duydun mu Zahar? Andrei Ivanoviç'i tebrik et, evlenmiş." "Şükürler olsun. Böyle güzel bir haberi duyacak kadar yaşadığıma şükürler olsun. Tebrik ederim Andrei Ivanoviç. Tanrı size uzun ömürler versin. Bir sürü çocuk versin. Çok sevindim, çok." Zahar eğildi, gülümsedi, ahlar oflar çekti. Stolz cebinden bir banknot çıkarıp ona verdi. "Al şunu da kendine bir ceket satın al. Dilenciye dönmüşsün," dedi. Zahar elini öpmeye çalışarak "Kiminle evlendiniz?" diye sordu. Oblomov, "Olga Sergeyevna ile, hatırlıyor musun? İlyinskilerin kızı. Ah ya Rabbi ne güzel kızdı. İlya İliç, o zaman beni azarlamakta haklıymışsınız. Ne bunak herifim ben. Affedin, çok ayıp etmişim. Size söylediklerim hep yalandı. Dedikoduyu çıkaran Nikita değil bendim. Hizmetçilere ben söylemiştim. Meğer size iftira etmişim. Olur şey değil. Allah taksiratımı affetsin." Zahar sözlerini tekrarlaya tekrarlaya odadan çıktı. "Olga seni çiftliğine davet ediyor. Artık aşık değilsin. Herhalde beni kıskanmazsın. Birlikte gidelim." Oblomov içini çekti. "Hayır Andrei. Aşktan, kıskançlıktan korkum yok ama gidemem." "Neden korkuyorsun öyleyse?" "Size hasetle bakmaktan korkuyorum. Mutluluğunuzun aynasında benim harcanmış, perişan hayatımı görürüm. Başka türlü de yaşayamam artık. Biliyorsun elimde değil. Gel, gel dostum. İster istemez çevrendekilerin hayatını yaşamaya başlarsın. Hesaplara bakar, çiftliğini idare edersin. Okursun, müzik dinlersin. Olga işi ne kadar ilerletti görürsün. Kasta Diva'yı hatırlıyor musun? Oblomov bunları bana hatırlatma der gibi elini salladı. Stoltz ısrar etti. Hadi gel, Olga istiyor. Seni artık hiç rahat bırakmayacak. Ben belki yumuşarım ama o seni dünyada bırakmaz. Onda öyle bir ateş, öyle bir yaşama gücü var ki beni bile rahat bırakmıyor. Eski mutluluğunu bulur, parkı, leylak dalını hatırlarsın, dirilirsin. Hayır Andrei, hayır. Bunları hatırlatma, diriltme bunları Allah aşkına. Hatırladıkça iyi olmuyorum ki, daha fena oluyorum. Hatıralar mutlu bir hayatın hatıraları olursa güzeldir. İnsana güç kapanmış yaraları hatırlatınca acı şeylerdir. Başka bir konuya geçelim. Oblomovka'daki işlerim için çektiğin zahmete nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Karşılığını kendi kalbinde, mutluluğunda, Olga Sergeyevna'da bulursun. Ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Hala gelip işleri senden alamadığım için beni affet. Ama artık ilkbahar geliyor. Oblomovka'ya mutlaka gideceğim. Oblomovka'da neler olup bittiğini biliyor musun? Görsen tanıyamazsın. Sana bir şey yazmadım çünkü cevap vermezsin. Köprü kuruldu. Yazlık evin yalnız damı kaldı. Eşyayı sen kendi zevkine göre alırsın. O tarafına karışmam. Çiftliğe benim tanıdığım yeni bir kahya bakıyor. Hesapları gördün değil mi? Oblomov karşılık vermedi. Stoltz gözlerinin içine bakarak, görmedin demek. Nerede kağıtlar? Dur biraz, yemekten sonra bulurum. Zahara sorarım. Ah İlya, İlya. Senin bu haline ağlamak mı, gülmek mi lazım bir türlü kestiremiyorum. Canım yemekten sonra bakarım. Hadi yemek yiyelim. Stoltz sofraya otururken kaşlarına çattı. Oblomov'un isim gününü hatırladı. İstiridyeler, bıldırcınlar, ananaslar. Şimdi ise eski bir masa örtüsü, mantar yerine kağıtla kapanmış şişeler, kırık çatallar ve tabakların içinde birer parça siyah ekmek, balık çorbası, haşlanmış tavuk, dil ve koyun kızartması. Stoltz kırmızı şaraptan yarım bardak aldı, tadına baktı. Sonra bardağı masanın üzerine bırakıp bir daha elini sürmedi. Oblomov iki kadeh vodka yuvarladı ve iştahla koyun kızartmasını yemeye başladı. Stoltz'a, kusura bakma, şehre inmeye vakit olmadı. Biraz vodka içmez misin? Hiç fena değil. Bir dene Andrei. Oblomov kendine bir kadeh daha doldurdu ve içti. Stoltz ona hayretle baktı. Fakat bir şey söylemedi. Oblomov hafifçe sarhoş olmuştu. Bu vodkayı Agafya Matveyevna kendisi çekiyor. Ne mükemmel kadın bilsen. İtiraf ederim ki çiftlikte onsuz nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Ev işlerini kimse onun kadar yapamaz. Stoltz hafifçe kaşlarını çatmış dinliyordu. Oblomov devam etti. Yemeği Anisya mı pişiriyor sanıyorsun? Hayır, Anisya tavuklara, sebze bahçesine bakıyor. Bir de tahta siliyor. Bütün yemekleri Agafya Matveyevna hazırlıyor. Stoltz koyun kızartmasında, böreği de yemedi. Çatalını bırakıp Oblomov'un iştahlı yemek yiyişine baka kaldı. Oblomov bir kemiği hazla emerek, artık üzerimde ters giyilmiş gömlek göremezsin dedi. Agafya Matveyevna her şeye bakıyor, her şeyi görüyor. Çoraplarımda bir tek delik yoktur. Her şeyi kendi eliyle yapıyor. Ne güzel kahve pişirir bilsen, yemekten sonra içersin. Stoltz dalgın ve sessiz dinliyordu. Kardeşi bizden ayrıldı, evlenecekmiş. O gidince masrafları kısmak zorunda kaldık. Eskiden Agafya Matveyevna'nın işi çok daha fazlaydı. Sabahtan gece yarısına kadar dört yana koşar, çarşıya pazara giderdi. Sana bir şey söyleyeyim. Oblomov artık sözlerini pek kontrol edemiyordu. Elime 2-3 bin ruble geçseydi, sana böyle dil ve koyun eti yedirmezdim. Soframızda kocaman bir mersin balığı ile nefis bonfileler olurdu. O zaman Agafya Matveyevna ne hünerler gösterirdi. Bir kadeh vodka daha içti. Biraz iç Andrei, ne olur, çok güzel bir vodka. Olga Sergeyevna sana böylesini yapamaz. Kasta Diva'yı söyler ama böyle vodka yapmayı, tavuklu mantarlı börek pişirmeyi beceremez. Onunkiler gibi börek ancak eskiden Oblomovka'da pişerdi. Hem de börekleri ellerinin ne halde olduğunu bilinmeyen bir aşçı değil, kendi dolduruyor. Agafya Matveyevna temizliğin ta kendisidir. Stoltz bir kelime kaçırmadan dinliyor. Oblomov vodkadan iyice yükünü tutmuş devam ediyordu. Elleri ne kadar beyazdı. İnsanın öpesi gelirdi. Şimdi kabalaştılar. Çünkü her işi o görüyor. Neredeyse ağlayacak gibi. Gömleklerimi o kol alıyor. Vallahi o kol alıyor. Gözümle gördüm. Emin ol kimsenin karısı onun bana baktığı gibi kocasına bakamaz. Agafya Matveyevna eşsiz bir kadın. Ah Andrei, siz de Olga ile bu tarafa gelseniz. Burada bir yazlık ev bulsanız ne güzel olurdu. Beraber ormanda çay içerdik. Semaveri, yiyecekleri alır. İlyas günü Baritane tarafına giderdik. çayıra bir halı serer, üstüne uzanırdık. Agafya Matveyevna Olga'ya biraz ev işi yapmasını öğretirdi. Vallahi öğretirdi. Şu sırada işlerimiz biraz fena gidiyor, yoksa Agafya Matveyevna'nın kardeşi başka eve taşındı. 3-4 bin ruble gelirimiz olsa sana öyle hindiler yedirirdim ki. Stolz, benden 5 bin ruble alıyorsun. Ne yapıyorsun bu parayı? Oblomov ağzından kaçırdı. Ya borç? Stolz yerinden sıçradı ve Oblomov'a sert bir öğretmen, suçlu bir öğrenciye bakar gibi bakarak, borç mu? Ne borcu dedi. Oblomov birden kendine geldi. Stolz yanına oturdu. Kime borcun var? Hiç kimseye, yalan söyledim. Hayır, şimdi yalan söylüyorsun. Beceremiyorsun da. Söyle, ne var? Ne oluyor sana Elia? Demek koyun eti ve kötü şarap bu yüzden. Paran yok demek. Söyle, nereye harcadın? Sahi, borcum var. Ev sahibine borçlandım. Yemek masrafları için. Koyun eti ve dil yemek için değil mi? Elia, her şeyi söyle bana. Nedir bu hikaye? Ev sahibinin kardeşi başka yere taşınıyor. İşler fena gidiyor. Garip bir şeyler oluyor. Kadına ne kadar borcun var? 10 bin rublelik bir senet. Stolz bir kalkıp oturdu. 10 bin ruble yemek masrafı. Evet, çok masrafımız oldu. Pek bol keseden yaşıyorduk. Hatırlarsın, neydi ona anaslar, şeftaliler. Borçlandık işte. Bunu tartışmak neye yarar? Stolz cevap vermedi. Düşünüyordu. Ev sahibinin kardeşi ayrılmış. İşler bozulmuş. Gerçekten de bozulmuş. Eşya azalmış. Her taraf pis, perişan. Bu ev sahibi ne mene kadın acaba? Oblomov övüyor. Ona iyi bakıyormuş. Ne kadar coşarak söz ediyor ondan. Stolz birden gerçeği sezer gibi oldu. Soğuk bir irperme duydu. İlya, bu kadınla ne var aranda? Oblomov başını masaya dayamış, sızmıştı. Stolz düşüncesine devam etti. Bu kadın onu soyup soğana çeviriyor. Hep böyle olur zaten. Nasıl da şimdiye kadar düşünemedim. Stolz kalktı. Ev sahibinin kapısını birden öyle açıp içeri girdi ki kadın şaşkınlıktan elindeki kahve kaşığını düşürdü. Nezaketle, sizinle biraz görüşmek istiyorum dedi. Lütfen şu odaya buyurun. Şimdi geliyorum. Agafya Matveyevna boynuna atkısını sararak arkasından odaya geldi. Kanepenin bir ucuna oturdu. Şalı olmadığı için kollarını küçük atkısıyla saklamaya çalışıyordu. Demek İlya İliç size bir senet verdi. Agafya Matveyevna şaşkın bir bakışla, "Yo," dedi, "bana hiçbir şey vermedi." "Nasıl olur?" Kadın aynı şaşkın bakışla, "Ben senet filan görmedim." "Bir senet imzalamış canım." Agafya Matveyevna biraz düşündükten sonra, "Kardeşime sorarsanız daha iyi olur," dedi. "Benim böyle bir senetten haberim yok." Stolz kendi kendine, "Acaba hiç mi aklı yok, yoksa çok mu akıllı?" diyordu. "Size ne kadar borcu var?" diye sordu. Kadın yine alık alık baktı. Fakat birden yüzünde bir anlayış, hatta bir telaş ifadesi belirdi. Rehine verdiği incileri, gümüşleri, kürkü hatırladı. Stolz'un bu borçtan söz ettiğini sandı. Ama bundan kimin haberi olabilirdi? Sırrı değil Oblomov'a, her şeyi söylediği Anisya'ya bile açmamıştı. Stolz sabırsızlıkla sorusunu tekrarladı. "Size ne kadar borcu var?" "Hiç borcu yok bana." Stolz düşündü. "Benden saklıyor. Utanıyor, malın gözü. Kurt mu kurt? Ama her şeyi meydana çıkaracağım. Ya şu 10 bin ruble ne oluyor?" "Hangi 10 bin ruble? İlya İliç size bir senetle 10 bin ruble borçlandı mı, borçlanmadı mı?" "Bana metelik borcu yok. Kasaba 12,5 ruble borç vardı. 3 hafta önce ödedik. Kaymak paralarını da verdik. Kimseye borcu yok. Sizde imzalı bir kağıt falan yok mu?" Agafya Matveyevna yine alık alık baktı. "Kardeşimle konuşsanız, şu yan sokakta, Zamikalovların evinde oturuyor. Hemen şuracıkta. Altında bir meyhane var." "Hayır, izin verirseniz ben sizinle konuşacağım. İlya İliç kardeşinize değil, size borçlu olduğunu söylüyor." "Bana hiçbir borcu yok. İncileri, kürkü rehine verdiysem onun için değil, kendim için verdim. Kendime, Maşa'ya ayakkabı, Vanya'ya gömleklik aldım. Sebzecinin parasını verdim. 5 parasını İlya İliç için harcamadım." Stolt dinliyor, dikkatle yüzüne bakıyor, sözlerinde bir ipucu yakalamaya çalışıyordu. Agafya Matveyevna'nın sırrına ondan fazla kimse yaklaşmamıştı. Stolz'un yukarıdan bakışı bu son cümleler üzerine yavaş yavaş değişti. Ona merakla, hatta biraz da sempatiyle bakmaya başladı. Rehine verilmiş incilerde, gümüşlerde kadının fedakarlıklarını biraz sezer gibi oldu. Ama acaba bu fedakarlıkları sırf bağlılığından mı, yoksa bir şeyler beklediği için mi yapıyordu? İlya için vahlanmak mı, sevinmek mi lazımdı? Kadına hiç borcu olmadığı meydandaydı. Bu borç kardeşinin bir dalaveresi olacaktı. Fakat aydınlanacak birçok şeyler kalıyordu. İncilerin filan rehine verilmesi ne demek oluyordu? Demek İlya İliç'ten hiçbir alacağınız yok. Çok rica ederim. Kardeşimle konuşun. Şimdi herhalde evindedir. İlya Iliç'in size borcu yok diyorsunuz, değil mi? Agafya Matveyevna duvardaki haça bakıp yemin etti. Tanrı şahidim olsun, 10 para borcu yoktur. Bunu şahitler önünde söyler misiniz? Herkesin önünde söylerim, papaza bile söylerim. İncileri, gümüşleri rehine verdim ama kendi masraflarım için. Çok güzel. Yarın 2 arkadaşımı şahit olarak getireceğim. Onların önünde de aynı şeyleri söylemenizi rica ederim. Ne olur kardeşimle bir konuşsanız. Benim kılığım kıyafetim düzgün değil. Hep mutfakta çalışıyorum. Yabancılar beni bu halde görürlerse ne derler? Bir şey demezler, merak etmeyin. Siz kağıdı imzaladıktan sonra gider kardeşinizi de görürüm. Ben doğru dürüst yazı yazmasını unuttum. Canım, yazacağınız 1-2 satır şey. Hayır, beni affedin bundan. Benim yerime Vanya yazsın. Çok güzel yazıyor. Olmaz, reddetmeyin. İmza etmezseniz İlya için size 10.000 ruble borcu var demektir. Yok vallahi, 10 para borcu yok bana. O halde kağıdı imzalarsınız. Yarın görüşürüz. Yarın kardeşimle konuşsanız daha iyi olur. Evi tam şu köşede. Bundan sonraki sokakta. Hayır, çok rica ederim. Ben gelinceye kadar kardeşinize de bir şey söylemeyin. Yoksa İlya için çok fena olur. Peki, bir şey söylemem. Ertesi gün Agafya Matveyevna, Oblomov'un kendine hiçbir borcu olmadığını yazıp imzaladı. Stoltz hemen bu kağıtla kardeşine gitti. İvan Matveyeviç afalladı. Senedi çıkardı. Sağ elinin titrek baş parmağıyla Oblomov'un tasdikli imzasını gösterdi. Kanuna uygun, dedi. Benim bu işle bir ilgim yok. Ben kız kardeşimin menfaatlerini koruyorum. İlya Iliç'in ona ne borcu olduğundan haberim yok. Stoltz çıkıp giderken gözdağı verdi ona. Bu iş yanınıza kalmaz, görürsünüz. İvan Matveyeviç ellerini ceketinin kolları içine saklayarak, bu iş tamamıyla kanunidir. Hem zaten benim de bu işle bir ilgim yok, dedi. Ertesi gün İvan Matveyeviç daireye gider gitmez bir hademe genel müdürün acele kendisini çağırdığını söyledi. Bütün memurlar ürktü. Genel müdür mü? Dediler. Niçin? Ne oluyor? Bir dosya mı istiyor acaba? Hangi dosyayı? Hadi çabuk çabuk, kağıtlar düzeltilsin, listeleri çıkartılsın, çabuk, nedir acaba? Akşam üzeri İvan Matveyeviç lokantaya bitkin bir halde geldi. Tarantiyev saatlerdir onu bekliyordu. Ne oldu yahu? Ne mi oldu? Bil bakalım ne oldu? Sana küfür mü etti? İvan Matveyeviç Tarantiyev'e çıkışarak, küfür mü etti? Dayak atsa daha iyi ederdi. Sen yaman bir adammışın doğrusu. Bana bu Alman'ın kim olduğunu söylemek yok muydu? Dedim ya, açık gözün biri. Açık gözün biri, lafa bak. Sanki hiç açık göz görmedik. Bana nüfuzlu bir adam olduğunun için söylemedin. Seninle ben nasılsak, o da genel müdürle öyle. Bunu bilseydim onunla böyle işlere girer miydim? Ama iş tamamıyla kanuna uygun. Tamamıyla kanuna uygun. Sen git de bunu orada söyle. Genel müdür bana ne dedi biliyor musun? 10. kaset